Hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Didar Meltem Erdem imzalı Bir Mübarek Sefer hakkında Hasbihal başlıklı yazıyı sunacağız. Ülkemizde her yıl haç kayıtlarının başlamasıyla bir heyecan rüzgarı eser yanık sinelere. Yazılsam mı acaba, çıkarsa masrafını denkleştirebilir miyim gibi sorulara cevaplar aranır kimilerince. Mali yönden kendilerine haccın farz olmadığı bazı kardeşlerimiz bile dişinden tırnağından artırdıklarını biriktirir bir kenarda ve bir ümitle kayıtlar yaptırılır. Dualar ve heyecan kalp çarpıntısına dönmeye başlar kurallar çekilirken. Kimine ilk seferde hiç beklemedikleri bir zamanda açılır kapılar, kimine de yıllarca ard arda yazıldığı halde her seferinde aynı heyecanı yaşamak düşer, melul ve mahzun. Yılın hemen her dönemindeki umre kayıtlarında da benzer heyecanlar yaşanır. Çoğunluk için ömürde bir defa olan hacca nazaran umre, senenin çoğu döneminde ziyaretçilere açık olduğundan onun heyecanı da hiç bitmez, mümin gönüller arasında deveran eder durur. Bu kardeşimize de biri haç, diğeri Ramazan umresi olmak üzere iki kez vaaz ve irşat vazifelisi olarak hizmet etmek nasip oldu. Sonsuz şükürler olsun. Gerek bu ikisinde, gerek bunların dışında Rabbimin ayrıca lütfettiği umrelerde tekrar tekrar hem heyecan yaşamak hem de pek çok tecrübeyi din kardeşlerimle paylaşmak saadetiyle müşerref oldum. Elhamdülillah. Tahdisi nimet ve şükran kabilinden olarak da bu yazıyı kaleme almaya karar verdim. Yıllar önce Altınoluk dergisinde neşredilen iki yazımda bu konudaki bazı duygularımı paylaşmıştım. Şimdi ise farklı bir perspektiften konuyu masaya yatırmak istiyorum. Belki de ömründe bir kez hacca ya da umreye gidecek bir kardeşimizin bu yolculuğuna bir nebze katkıda bulunabilirsem kendimi bahtiyar addedeceğim. Bu yazı vesilesiyle vaaz ve irşat vazifelisi olabilmek için çok kıymetli hocalarımızdan dinlediğim, müstesna seminerlerden aldığım bazı notları ve naçizane tecrübe ve düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım inşallah. Hac ya da umreye karar verildiğinde yolculuğun heyecan kısmı başlamış olur. Hazırlıklar için daha önceden oralara gidenlerle istişareler yapılır, ne götüreyim, nelere dikkat edeyim diyerek inceden inceye listeler hazırlanıp gözden geçirilir. İşte birinci tefekkür mesajı bu aşamada gizlidir. Uhrevi bir yolculuğun daha ideal yapılabilmesi için gösterilen hassasiyet, dünyadan ukbaya doğru gidişimizi hatırlatır. Dünyada ben bir ağaç altında gölgelenen, sonra da onu terk edip giden bir yolcu gibiyim buyuran Peygamber Efendimizin ümmeti olmaya çalışan bizler, ilk durağa kabir olan ahiret yolculuğumuza dair nasıl bir hazırlık içindeyiz? Bu hazırlık için bilir kişilerin tavsiyelerine ne kadar kulak vermekteyiz? İşimize yarayacağına dair tek umudumuz olan salih amellerimizin muhasebesini ne kadar yapmaktayız ya da bu ameller ne kadar salih? Birkaç gün kalacağımız otel odasının özelliklerini yolculuğumuzun daha iyi geçmesi ümidiyle inceden inceye araştırıyoruz. Ya özelliklerini amellerimizle hazırlamakta olduğumuz kabrimiz nasıl olacak? Ondan da ehemmiyetlisi, ebedi yurdumuzda nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Herhangi bir yolculukta da bu ve benzeri bir tefekkürü yapmamız mümkün. Ancak bu heyecanlı yolculuk manevi bir atmosferde seyrettiğinden duygular daha hassas olmakta şüphesiz. Gidilecek yer dünyanın en müstesna mekanları, yapılacak ibadet ve ziyaretler başka hiçbir yerde icra edilemeyecek türden olduğu için maddi manevi bütün hazırlıklar daha bir ince elenip sık dokunmayı hak etmekte. Öyleyse nasıl hazırlanalım bu yolculuğa sorusuna ilk olarak fikri hazırlık aşaması cevabını verebiliriz. Çocukluk ya da gençlik yıllarımızın geçtiği yerlerde dolaşmamızla hiçbir hatıramızın saklı olmadığı herhangi bir yeri dolaşmamız arasında dağlar kadar fark vardır, değil mi? Birincisinde her köşeden bir hatıra canlanıp gözlerimizin önüne gelir. Adeta tekrar yaşayıp farklı duygu iklimlerinde buluruz kendimizi. Mekan bir nevi hal diliyle konuşur bizimle. Alanında iyi bir rehber eşliğinde yaptığımız seyahatlerse bizzat yaşadığımız hatıraların canlanması için olmasa da farklı hikayelerin içinde kaybolup gitmemizi sağlar. Araya araya bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü diyen Yunus Emre de bu noktaya dikkat çekmektedir. Biz hac ve umre ile yüksek faziletli bir ibadete talip olmakta kalmayıp, şahit olamayışımıza eseflendiğimiz bir tarihin izlerini sürmeye çalışırız bir yandan. Hazreti Adem, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamın Hacer validemizin ayak bastığı, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına bütün hayatını geçirdiği müstesna topraklar, Harameyn. Asr-ı saadete, dört halife devrine şahit olan topraklar. Sayısız hatıraların olduğu bu mukaddes mekanlar, dünyanın dört bir tarafından gelen ümmetin temsilcilerini ağırlamakta sürekli. Neler mi var Harameyn'de? Sayılabilir mi bilemiyorum. Belli başlı birkaç mekan ve dağların dışında tarihin neredeyse bütün izleri Suud yetkililerince maalesef yok edilmiş görünse de gözlerinizi kapattığınızda istediğiniz tarihi hadisenin içinde gezinebiliyorsunuz ya da baktığınız yerlerde geçmişten kareler gözünüzde canlanabiliyor. Göklere doğru uzantısını meleklerin tavaf ettiği yeryüzündeki ilk ev Beytullah. Tavaf alanında Peygamber Efendimizin mübarek sırtlarına konan deve işkembesini, Fatıma radıyallahu anha validemizin narin elleriyle temizlemeye çalışması, Hazreti Ebu Zer radıyallahu anh'ın tevhidi haykırdığı için kanlar içinde kalıp bayılıncaya kadar dövülmesi, ayaklarınızı yere bastığınızda hissettiğiniz sıcaklığın size kızgın çöl kumlarına yatırılıp üstüne kayalar konan Bilal-i Habeşi Hazretlerini hatırlatması, Hira Mağarası, Uhud, Hendek vesaire savaşları, Mekke'nin fethinde dört bir yanda binlerce ateşin yakılmasıyla oluşan muhteşem görüntü, Resulullah Efendimizin devesinin sırtında şükür secdesi halinde şehre girişi, Kabe'nin üstünde okunan ilk ezan ve benzeri. Hangi birini sığdırabiliriz ki buraya? Koca bir asr-ı saadet, hatta asr-ı saadet öncesi fil vakası. Abdülmuttalip, biricik rehberimizin peygamberlik öncesi nezih hayatı. Hasılı kelam, mekanın sizinle konuşması, bizzat kendinizi tarihin içinde hayal edebilmeniz, harika bir rehberin iç aleminizde sürekli size eşlik edebilmesi için Peygamber Efendimizin hayatını ve yapacağımız ibadetlerin hikmet boyutunu okumak zaruri olmakta. Çünkü siz imamlığını Peygamber Efendimizin ardından dört halifenin yaptığı cemaatlerden yüzlerce yıl sonra aynı yerde saf tutup namaz kılacaksınız. Hazreti Adem, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamın kainatın efendisinin ve nice sahabenin tavaf ettiği meydanda bulunacaksınız. Binlerce yıl önce Hacer validemizin koşuşturduğu mekanlarda sa'y yapacak, o zamandan beri akan muhteşem suyu Zemzem'i yudumlayacaksınız. Rabbimiz cümlemize kendimizi inşa edip hayatımızın miladını oluşturacak kıvamda feyizli ve bereketli mebrur hac ve umreler nasip eylesin. Amin. Efendim yazı devam edecek notuyla burada son buluyor. Didar Meltem Erdem'in kaleme aldığı Bir Mübarek Sefer Hakkında Hasbihal başlıktı. Yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz Şefika Meriç'in kaleme aldığı Gönlüm Düştü Bu Sevdaya başlıklı yazıyı sunalım. Baharın içimizi ferahlatan meltemleri, yavaş yavaş yerini güneşin cömertçe üzerimizi ısıtmasına ve aydınlatmasına bırakırken, kaç güneş doğdu üzerimize ve kaç güneş battı günümüzden bilemedik. Kul olarak acziyetimizle takvimlerden akan zamanı fark etsek de ne yazık ki günler birbiri ardına aktı ve gitti. Bizim Yunus'un duygularımıza tercüman olan her mısra gibi, geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi, hele bana şöyle geldi, şol göz yumup açmış gibi. Cümlelerini mırıldanırken, dünün çocukları ve gençleri, bugünün yaşını başına almış insanları oluverdik. Hayat böyle işte. Anı, Rabbinin rızasına uygun yaşamazsan, anın değerini bilmeden koşarsan, bir gün saçlarına düşen aklara, yüzünden beliren kırışıklıklara ve ışığı kalmayan gözlerine bakar, derin bir iç geçirirsin. Allah, akıbetimizde pişmanlık vermesin. İnsan niçin yaratılmıştır? Var olan her şeyin varlık sebebi ve hikmeti nedir? Bu alemin seyri nereden nereyedir? Ve bütün varlık içinde insan neyi ifade eder? Bu can alıcı sorular bir manada insanın dünyaya geliş maksadını ortaya koyan sorulardır. Mümin, Rabbinin kendisine ikram ettiği her nimete şükür borcunu eda etmek için kalbinde derin bir muhabbet duygusu taşıyan kimsedir. Zira muhabbetsiz her şeyin manası sığ, her nesnenin varlık gayesi boştur. Muhabbet olmasaydı alem yaratılmaz, alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin nübüvvet misyonu olmazdı. Bu alemde her ne varsa bir muhabbet uğruna var edilmiştir. O yüzden insan sadece insan değil, Hazreti insandır. İnsanı Hazreti insan eden de Cenab-ı Hak'tır. Allah en büyük sani, sonsuz kudret ve güç sahibi. Onun yarattığı insan hiç değersiz, işe yaramaz olur mu? Haşa! İnsan yaratıcısından dolayı en kıymetli, en değerlidir. Allah, insanı var ederken kendisine bütün esmayı öğrettiği, kendi ruhundan can verdiği bir varlık olarak yaratmıştır. Dolayısıyla insana duyulması gereken muhabbet, onu yaratan Allah'a duyulması gereken muhabbetin ilk adımıdır. Kıymetli olan insanı, varlık aleminin en değerlisi kılan libassa, iman, İslam ve takva libasıdır. İman kisvesi, ölçüsünü, boyutunu yine Rabbimizin belirlediği bir elbisedir. İman elbisesi, insanı insanlığın şahı, sultanı eder. İman, akıl ve idrakin erişmediği, mantığın bir yönüyle kavramakta aciz kaldığı noktalarda devreye girer ve sahibini Rabbine teslim eder. İslam ise teslim olmak demektir. Allah'tan gelen her emre teslim olmak ve onun hükmüne gönülden bir muhabbette bağlanmak demektir. Takva ise bu iman ve İslam uğrunda en hassas ölçülerle yaşama gayretidir. Bu da sözde bir iman ve görünürdeki bir teslimiyetten ziyade kalpte taht kurmuş bir muhabbet, marifet ve huşuyla mümkündür. İnsan varlık alemini hayret ve teaccüp duygularıyla seyretmeli. Bu seyrediş neticesinde de Rabbinin tecellilerinin ne kadar yüce ve ulaşılmaz olduğunun farkına varmalıdır. Kainatın müthiş bir ahenk içerisinde nasıl deveran ettiğini keşfetmeye çalışmalı, kendisine bu ilahi tecelliler arasında serbest bir şekilde Allah'ın hüküm ve saltanatına teslim etmelidir. Kainatta boşuna yaratılan hiçbir nesne yoktur ki dünya aleminde canlı olarak vasıflandırdığımız insan ve hayvan gibi varlıkların dışında aslında nebatat denilen varlıklar da canlıdır. Hatta bu bitkiler aleminin dışında bizim cansız gördüğümüz dağlar, taşlar, bulutlar vesaire her an Allah'ın kudretine teslim olmuş halde kendi hallerince kullukta bulunmakta, zikretmektedir. Kısacası kainattaki bütün varlıklar her daim lisanlarınca zikir halindedir. Bir damla suyun da kendi dilince Rabbini anışı var. Bir ağaç dalının veya gökte uçan bir kuşun da kendi dilince Rabbini zikri vardır. Hiçbir varlık ilahi tasarrufun dışında değil ve olamaz. Bütün bunların içinde Allah'ın en şerefli varlık olarak tavsif ettiği insan her şeyden değerlidir. O halde değerli olanın veya kıymet verilenin şükrü farklı olmalı. İman sahibi insan, beden ve ruhunun tekamülünü Rabbinin istediği istikamette geliştirmelidir. Bu başlı başına büyük bir aşk ve muhabbet işidir. Muhabbetin varlığı ve devamı gönlün diriliğine bağlıdır. Gönül ölmüş veya hastalanmışsa muhabbet de bundan payını alır. Gönül diriliği daim kılan şey, kainattaki diğer varlıkların her an yaptığı gibi her an Allah'ın zikriyle meşgul olmaktır. Bu her zaman dille olmaz ama kalbin onunla birlikte olduğunu her an hissetmesi çok mühimdir. İçinde Allah'ın adının anılmadığı kalpler, yıkılmış, virane olmuş ev gibidir. Allah zikri kalbi diriltir, duyuları uyandırır, hissiyatları geliştirir ve bu müminde şuur, firaset ve basiret olarak tezahür eder. Hülasa olarak kişinin gönlü, dünyevi dermanı olmayan bir sevdaya düşmeli. Bu sevda, Hakk'ın muhabbeti, O'nun yarattıklarının muhabbeti, O'na muhabbet duyanların muhabbeti olarak kendini göstermelidir. Dünya ve dünyacılar, gönle ekilen ayrık otları gibidir. Bir zaman sonra fıtri hali bir gülistan olan gönlü dikenli bir yere çevirebilir. O yüzden dünyanın her türlü cazibesine, dünyayı kendine gaye edinmiş zavallı ruhlara meyletmemeli, her daim onlardan uzak duracak ortamları aramalıdır. Dünya bin türlü oyunuyla gönlü kararttığı gibi insandaki ihtirasları, emelleri büyütür ve içinden çıkılmaz bir bataklığa çeker. Bu bataklık, Allah muhafaza, insanı daha derin çukurlara itebilir. Hasılı, gözümüze, gönlümüze, kalbimize, ruhumuza sahip çıkacağız. Onları bu dünyada Rabbimizin bir emaneti olarak görüp, hak vaki olunca bu emanetleri en temiz halleriyle gerçek sahiplerine teslim edeceğiz. Vesselam. Şefika Meriç imzalı, Gönlüm Düştü Bu Sevdaya başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Sesli Dergi'de Şemnem Dergisi'nin Haziran sayısından ve son olarak Doktor Ayça Toksöz'ün kaleme aldığı Temizlik Karmaşası başlıklı yazıyla bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalamış olacağız. Kadın, temizlikle özdeşleşmiş olan, duru ve pak olan, şüphesiz Allah en çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever buyuruluyor ayeti kerimede. Kadın bu, içinde ve dışında temizliği yansıtan. Öyle ya, çevresinin, evinin, bedeninin, yüreğinin, nefsinin temizliği derken hayatının her anında temizlenmeye çalışan kadın. Herkes kendince temizdir elbet. Çamaşır suyunun kokusunu almadan temizlik yapmış gibi hissetmeyenlerimiz olduğu gibi hızını alamayıp pek çok temizlik malzemesini karıştırıp hastanelik olanlarımız da mevcut. Fakat ilmi çalışmalar gösteriyor ki evlerimizin havası dışarının havasından çok daha kirli. Peki nasıl oluyor da konu ev temizliğine gelince temizlik yüzünden o çok sevdiğimiz çocuklarımızı ve beylerimizi hoyratça azarladığımız evlerimizin havası bu kadar kirli olabiliyor? Yoksa evlerimizi bakterilerden arındırırken pek çok hastalığa davetiye çıkaran kimyevi kirlilik mi oluşturuyoruz? Piyasada ahşap yüzeyler, ıslak zeminler, toz tutmaz, kir tutmaz derken tüketim çılgınlığı üzerine kurulmuş büyük bir pazar var. Sirke gibi pek çok tabii temizlik malzemesi dururken onca para akıtarak bu pazarın daha da büyümesine destek veriyor ve karşılığında hastalıkları satın alıyoruz. Sanki bu temizlik malzemeleriyle hiç tanışmamış olan ninelerimizin evleri pisti de bizlerin evleri pürüpak. Evimizi her gün havalandırmak yerine dakikalarca rafların önünde tek tek kokusuna bakarak seçtiğimiz oda kokularını kullanıyor, vücuttaki elektriği atmaya yardımcı olan o güzelim yün halılar yerine elektrik yükümüzü artıran sentetik halıları tercih ediyor, silinmesi kolay diye eve nefes aldırmayan boyalarla zeminden tavana bütün evi boyuyor, ne kadar sıktığımızı bilmeden ve gece boyunca odayı havalandırma gereği duymadan koklayıp rüyalara daldığımız kanserojen, kokusuz haşere ilaçlarını havaya boca ediyor, zımparalayıp cilalamakla kim uğraşacak diyerek bütün evi PVC pencere çerçeveleriyle kaplıyor, aspiratörü çalıştırmak yerine buram buram yayılan yemek kokularının iç ortam hava kirleticisi olduğunu bilmeden ve o kavrulmuş soğan kokularıyla komşularımızın kul hakkına giriyor, kişisel bakım ürünleri adı altında bir dolu kimyevi maddeyi vücudumuza uyguluyoruz. Bütün bunları yaparken evimizi ve bedenimizi temizlediğimizi düşünüyor ama yanılarak tam aksine büyük bir kirlilik oluşturuyoruz. Aslına bakılırsa bu davranışlarımızda psikolojik arınma yaşıyor, kendimizi rahatlatıyoruz. Kalplerimiz temiz diye kendimizi kandırıyor, esas temizliğin nefis terbiyesiyle olabileceğini teorikte bilip, terbiye için az biraz çabalasak da uygulamada sınıfta kalıyoruz. Haset, öfke, kin, hırs, gösteriş, bencillik, vurdum duymazlık, israf, gıybet sarmış nefisleri, evleri. Nefis kirliliğini arındıran temizlik çözümlerine ulaşmaya uğraşmak yerine fazlasıyla kendimizi ev temizliğine kaptırıyoruz. Ev temizliğinin sorumluluk sahibi çiftler ve cıvıldaşan çocukların o güzel enerjileriyle tam olabileceğini ise atlıyoruz. Temizlik imanın yarısıdır ve Allah temizdir. Temizliği sever hadisi şeriflerindeki temizlikle kastedilenin tefekkürünü siz değerli okuyuculara bırakıyor. Hepimiz için kimyevi maddelerle kirletilmemiş evler ve gerçek manada arınmış nefisler temenni ediyorum. Doktor Ayça Toksöz'ün kaleme aldığı Temizlik Karmaşası başlıklı yazıyla bu akşamlıkta programımızı noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Haziran 2019 sayısından paylaştık bu yazıları. Değerli dinleyenlerimiz, yeni bir sesli dergide yeni yazılarla tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.